Geçen hafta küçük bir seri başladık. Konu ne? Ölümden sonra halimiz ne olacak? Bu iyi bir konu değil mi? Hepimiz merak ediyoruz bunu. Dört gözle bekliyoruz. Acaba ne olacak? Değişik türlü çeşit yani düşünceler var. Bazılar diyor ki sen öldüğün gibi mezara girdiğin zaman o sana bir kabir azabı olacak orada. Hani mezarın duvarları seni sıkıştıracak eğer sevaplı değilsen. Öbür türlü çok geniş olacak, aydınlık olacak. Biz bazen görüyoruz bu düşünceye. Ama bazı imanlılar da öyle düşünüyor. Biraz farklı bir biçimde. Ve geçen hafta baktı ki ilk önce yanlış fikirleri kapatmalıyız. Kapatmalıyız derken ona bir delik gibi ve doğru öğretişinin için, yani içine sanki su dağılıyor bizim kayamıza. Onun için bu delikleri kapatmak istiyoruz. Evet, geçen hafta baktık fukara Lazar benzetmesine ve o da anladı ki bildiğimiz gibi değil. Ve bugün de çok yanlış anlaşılan ya da zor anlaşılan ya da hiç anlaşılmayan bir konuya bakacağız. Bugün bakacağız Luka 23. bölümde Haç'taki haydut, ikinci haydutun olayına. Luka 23, 32'den 43'e kadar. İsa Mesih Haç'ta ölürken 7 tane söz söyledi. 7 tane söz söyledi. İkisi kendisiyle ilgili. Dedi ki susadım. Kendi ihtiyacını anlattı. Ve sonra ölünce dedi ki ruhumu senin ellerine teslim ediyorum. İki tane söz kısa birer vaaz gibiydi. En başındaki eli lama şevaktani. Bu ne demek? Rabbim Rabbim beni niçin bıraktın? Mezmur 22 bir vaaz gibi söylüyor onlara. Ve en son dedi ki tamamlandı. O da çok kısa bir vaaz. Ne tamamladı? Allah'ın bütün kurtuluş planı orada tamamlandı. Ama üç söz başka insanlarla ilgiliydi. Sonra dedi ki, işte oğlun, işte anan. Kendi anasını Yuhanna'ya teslim etti, o baksınmış. Çünkü o en büyük oğul olarak şimdi ölecek, dirilecek ve artık yok olacak. Ve o yüzden Yuhanna ona baksınmış. Demek ölürken bile başkasını düşündü, kendini düşünmedi. Sonra aslında o birinci sözüydü, baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet, ama bugün öyle bir sözü bakacağız ki bize bütün kurtuluş planını gösteriyor. İsa yeryüzüne gelmedi, sadece kurtuluş ve günahlardan af getirsin, hayır. Ama aynı zamanda geldi, af edildiğimizden, kurtulduğumuzdan emin olalım diye, kesin bir bilgiye, kesin bir vaade sahip olalım diye. Acaba Rabbin kurtuluşu ne kadar geniş, onun sevgisi ne kadar derin? Büyük günahkarlar da kurtulabilir mi sizce? Büyük günahkarlar. Hani hayatında bir iki kere yalan söyledin, bir şeyler çaldın, zina ettin. Rab öyle standart günahları affedebilir diye düşünüyoruz değil mi? Alıştık buna. Ama bir kişi katillik yaptıysa, daha büyük günahları yaptıysa, Rab gene de böyle kişileri affedebilir mi? Ve şimdi buna bir cevap bulmak için okuyalım. Luka 23, 32'den 43'e kadar. İsa ile beraber iki başka adam ölüme götürdüler. Onlar kötü adamlarıydı. Kuru kafa denilen bir yere geldiler. Orada İsa'yı haça geldiler. O iki kötü adama da öyle yaptılar. Biri İsa'nın sağında, öbürü onun solunda. Ve İsa dedi, baba onları affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. İsa'nın rubalarını paylaşsınlar diye çöp çektiler. Halk etrafta durup bakardı. Ama halkın akıl danecileri İsa ile eğlendiler. Şöyle konuştular. Başkalarını kurtardı, kendini de kurtarsın bakalım. Madem Allah'ın Mesih'i, Allah'ın seçtiği kişi ise. Askerler de yukarıya binip ona sirke verdiler. Onunla eğlenip dediler, madem sen Yahudilerin kralısın kurtar kendini bakalım. Onun başının üzerinde bir de şöyle bir yazı yazdılar. Yahudilerin kralı. Ölüm cezasını çeken o iki kötü adamlardan birisi İsa'ya sövmeye başladı. Hani sen Mesih değil misin? Kendini kurtar, bizi de kurtar. Ama öbürü onu azarladı. Dedi ki, sen Allah'tan hiç korkmuyor musun? Baksana, sen de aynı ölüm cezasını çekiyorsun. Sahi biz haklı olarak çekiyoruz. Sahada yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Ama bu adam hiç kötülük yapmadı ki. Ve dedi, ey İsa, ne vakit bir kral olarak gelirsen beni hatırla. İsa ona dedi, sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Burada harika bir şey oluyor değil mi? Harika bir şey oluyor. İsa kötü bir adama bir garanti veriyor. Hani kurtulacaksın diye, sonsuz yaşamın olacak diye. Kim öyle bir garantiye verebilir? Hı? Kim öyle bir garantiye verebilir ki sonsuz yaşamın olacak, kurtuluşun olacak diye? Allah'ın önünde benim durumum kesin diye kim bana garanti verebilir? En büyük Allah adamları dersen, hani bütün hayatı oruç ve dua da geçirmişler. Ya da sevap işleyip iyilik yapmışlar bütün hayat. Onlar bile diyemez benim sonsuz hayatım var. Hiç kimse. Mesela ölüm yatağında Muhammed şöyle konuştu. Artık ölüyor, ölmek üzere. Ve son sözleri bu. Vallahi diyor, ben Allah'ın peygamberi olduğum halde Allah'ın bana ne yapacağından emin değilim. Bak. Ve sadece Muhammed değil, hiçbir peygamber, hiç büyük, en büyük Allah adamları bile diyemez. Benim halim budur. Ben sonsuz yaşama sahip olacağım. Ama İsa öyle değil. Hem kendisine ne olacağını çok iyi biliyor. Bugün ben cennette olacağım diyor bu hayduta. Hem de başka bir insana aynı garantiyi veriyor. Sen de benimle birlikte cennette olacaksın. Ağzımız açık kalıyor değil mi? Bu nasıl olabilir? Bu haksızlık değil mi? Azıcık düşünürsek haksızlık değil mi? O haydut, o beter adam bütün hayat boyunca fenalık yaptı, insan öldürdü. Sonra ölmeden birkaç dakika önce bir laf yapıyor. Sonra o cenneti gitsin. Ben bunu kabul edemem. O lazım cezasını tek tek çeksin. Öyle değil mi? İçimizden öyle bir ses, içimizden öyle geliyor diyelim. Nasıl bir şey bu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi rejiminin en kötü adamlarını yargılamak için Almanya'da Nürnberg kasabasında bir mahkeme kurdular. Ve o dava bir sene sürdü. Bakın burada tarihte en fazla insan öldürmüş 24 kişi suçlanıyor, yargılanıyor. En azından 30-40 milyon kişi öldürdüler. Düşünebiliyor musunuz? Yani en büyük Nazi adamları zaten ölmüşler. Ama ikinci dereceli olanları hepsini tutmuşlar ve şimdi onlara mahkeme yapacaklar. 30-40 milyon kişinin ölümüne sebep olan kişiler. Sanıyorum cehennemi hak eden insanlar varsa onlardır, öyle değil mi? Başka kim? Hani onlar cehenneme gitmesi kim gitsin ki? Sonra Amerikalılar Henry Gereke adında Almanca bilen bir pastörü buldular ve ona görev verdiler. O işte askeri pastör, askerlerin arasında pastörlük yapan. Dediler ki git o Nazi katillerle ruhsal konularda konuş. Çağır onları İsa Mesih adında tövbe etsinler, kurtuluş bulsunlar. A bakalım. Ne diyeceğim buna? Adam onu yaptı. Bazıları konuşmak istemedi. İsa'yı reddettiler. Yani konuşmak bile istemediler. Ama bazıları tövbe etti. Belki 10 kişi kadar tövbe etti. Hatta 4 kişi asılmaya giderken bu pastör gereke onlara eşlik etti. Tabii yeryüzündeki cezadan kurtulamadılar. Ölüm cezası gene kaldı ama Allah'ın katında onlar sonsuz kurtuluşu buldular mı acaba? Hı? Ne diyeceksin? Amerikanlar iyi mi yaptılar o katilleri şans versinler? İyi mi yaptılar? Acaba Rab tövbe eden o Nazileri bağışladı mı? Bir de sen kendini Allah'ın yerine koy. Sen öyle kişileri bağışlayacaksın mı? Açan 30-40 milyon kişiyi öldürmüş. Ne diyeceğim? Allah'ın sevgisi o kadar geniş mi? Allah'ın sevgisi o kadar derin mi? Onlara da ulaşıyor. Şimdi biz dönüyoruz İsa Mesih'in sözlerine ve sağdaki haydut, ikinci haydut. Şimdi o haçlama sahnesini detaylarına bir bakalım. Hangi durumdaydılar? Şimdi aslında onlar hırsız değildi. Bazı tercümede hırsız yazıyor. Haydut Grekçe'de yani sadece yazıyor kötülük işleyenler, beter adamlar. Ama Romalılar hırsızlık yapanlara ölüm cezasını vermezdiler. Onlar mutlaka insan öldürmüşlerdi. Katiller. Şimdi hatırlıyor musunuz Barabas'ı? Aynı o günde Barabas adında bir adam çıkıyor. O da mahpustaydı. Onun hakkında şunu okuyoruz. Markus 15 ayet 7. O sırada Barabas adında bir adam başkalarıyla birlikte mahpusta yatardı. Başkalarıyla birlikte bakın. Hükümete karşı ayaklanma yaptılar. Barabas da o ayaklanma içinde katillik yapmıştı. Demek o ünlü bir kişi yazıyor. Tanınmış bir kişi. Demek o iki haydut da herhalde, tam emin olamayız ama bence onlar da Barabas gibi ayaklanma yapan kişileriydi. Bugünkü sözleriyle terörist. Bugün onlara terörist diyoruz. Neymiş? Ne için uğraştılar? Ve bunlar Yahudi olduktan sonra, yani terörist olduktan sonra onların amacı neydi? Romalı orduları kılıç zoruyla kovup yeryüzünde Allah'ın krallığını kurmak için uğraşırdılar. Yeryüzünde Allah'ın krallığını kurmak için uğraşırdılar silah zoruyla. Ve bu konu şimdi Allah'ın krallığı bütün bu parçanın ana konusudur. Okuduğumuz bu parça hani o da Allah'ın krallığı en büyük konudur. Kim kral? Rab yeryüzünde kral mıdır? O anda İsa'nın etraftakilerin hepsi o konuda konuştular. Birincisi, hani büyük bir kalabalık vardı. Bunlar seyri kalan Yahudiler. Seyretmek için geldiler, eğlenmek için geldiler oğlan. Onların lafı neydi? Başkalarını kurtardı, kendini de kurtarsın. Bakalım madem Allah'ın Mesih'i ise, Mesih sözü demek Yahudilerin kralı. Onlar çok iyi anladılar İsa'nın lafları, nereye geldi, niçin suçlandı, niçin ölüm cezasını verdiler ona. Çünkü Yahudilerin kralı benim dedi. Ve baktılar İsa'ya. Bu adam mı bizi Romalılardan kurtarsın ha? Kendini bile kurtaramıyor. Bu adam kral olamaz. Öbür tarafta Pilatus vardı. Pilatus Yahudilerin hepsini hor gördü. O Romalı valiyi olarak bütün Yahudileri hor gördü. İsa'nın kral olduğuna tabii ki inanmazdı. Onu sorguya çekti, konuştu bir iki laf ve gördü ki ya bu İsa zararsız, zavallı bir deli. O kadar. Ama gene de ben bu konuyu politik bir koz gibi kullanacağım dedi. Ve ne yaptı? Yahudi halkının önderlerine bir şamar vurdu sanki. Bu nasıl oldu? Bunu okuyoruz Yuhanna 19-22'de. Pilatus da bir tabela yazdırdı. Ve onu harçın üzerine asıltırdı. Şöyle yazdı. Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. Yahudilerden çok kişi bu tabelayı okudu. Çünkü İsa nerede harça gelirdi? O yer kasabaya yakın idi. Hem de İbranice, Grekçe ve Latince olarak yazılmıştı. Onun için Yahudilerin ve Allah evinin güdücüleri Pilatus'a dediler ki Yahudilerin kralı diye yazma. Ama Yahudilerin kralı benim dedi diye yaz. Pilatus cevap olarak ne yazdıysam yazdım dedi. Gene kral için söz konusu oluyor. Kim kral? Allah'ın krallığı nerede? İsa'da mı? Hani hem de herkes anlasın diye üç dilde yazıyor. Yani İbranice o da yazardı. Yeshua Nasiri Melkadea Yehudiye. Sonra Grekçe de yazardı. Jesus ho Nazarenos ho Basileos ton Yudeon. Ve sonra Latince yazardı ofisyal nezik. Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Üç dilde aynısını yazdı. Allah'ın Mesih'i ve Yahudilerin kralı bu adamdır. Haçta asılı duran adam. Evet. Ve sonra bir bakıyoruz. Birinci haydut, yani İsa'nın solunda duran bu terörist. O ne yaptı? İsa'yı sövdü. Ve kral kendi işi için kullanmaya baktı. Beni de kurtar. Bu haçtan indir beni. Onun zoru buydu. Yani İsa'nın kral olduğunu olmadığını mesele değil. Madem kralsın bana bir fayda olsun. O da İsa'nın sözleriyle görünen şeylerin arasındaki farka baktı. Ve dedi ki bu İsa Mesih olamaz, kral olamaz. Ve böylelikle geliyoruz dördüncü kişi, ikinci hayduta. Ancak o İsa'nın kim olduğunu anladı. O da kör değildi. Hani İsa'ya bakarken ne gördü? Zayıf, ölmek üzere olan bir adam. Uğraşıp en sonunda her şeyi kaybetmiş olan bir kişiyi gördü. Halkın aşağılayıcı sözlerini işitti ama bu adam onlar gibi düşünmedi. O anladı ki İsa gerçekten Yahudilerin kralıdır. Öyle görünmezse de ben buna inanıyorum dedi. Sanki geleceğini gördü. Bu zavallı adam, terörist en sonunda akıllanıyor. Ve İsa'nın geleceğini görüyor. Onun için dedi ki, krallığın da geldiğin zaman beni hatırla. Başka bir şey istemedi. Çok böyle mütevazi, çok alçak gönüllü bir istek. Hatırla beni. Ne zaman bir kral olarak gelirsin. Şimdi bu da tercümanların iki ayrı varyantı var. İki değişik biçimde bu söz çevrilebilir. Bazıları ki krallığına girdiğin zaman, yani İsa sen ne zaman krallığına giriyorsun, ayak basıyorsun. Bu ne demek oluyor? Hani sen şimdiki krala gidip bu taht bir de taç alacaksın, o zaman beni hatırla. Yani ne zaman İsa babasının yanına gidecek, o zaman beni hatırla. Ya da öbür türlü çevirebiliriz. Ne zaman yani krallığında geldiğin zaman. Bu ne demek oluyor? Yani kral olduktan sonra sen buraya döneceksin. Şimdi seni kabul etmeyen ve sana eziyet çektirenlerden intikam alacaksın. Ve bence doğru düşünce bu. O adam anladı ki şimdi zavallı bu İsa haçta asılı duruyor. Bir gün o dönecek ve kral olarak düşmanlarından intikam alacak. O zaman beni hatırla diyor. İkinci haydut, ikinci varyantın gerçek olduğunu anladı. Evet, benim solumda asılı duran kişi gerçek kraldır ve bir gün dönecek, düşmanlarını yok edecek. Bu nasıl bir şey? Hatırlıyoruz eski antlaşmada Kral Davud'un hayatını. Davud delikanlıyken Samuel tarafından meshedildi, değil mi? Belki 16, 17, 18 yaşındayken Samuel geliyor ve bütün 8 oğlundan, yani Yişay'ın oğlundan Davud'u meshediyor. En biçimsiz, en küçük, en güçsüz adamı, değil mi? O günde krallık hakkını aldı. O günde Rabbin gözünde asıl kral oldu. Ama gerçekler onunla uymuyor. O gene ufak bir çobansın. Küçük bir kasabada, bir köyde. Ve devlette henüz güçsüz biriydi. Saul'un krallığı devam ederdi. Kral Saul. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Davud meshedildikten sonra 12 sene geçiyor ve ancak 12 sene sonra gerçekten tahta oturuyor, hükümete geçiyor. Ve o zamanın içinde bile birçok kişi iman ettiler ki şu anda öyle görünmese de bu Davud bir gün gerçek kral olacak ve ben daha şimdiden onu kral olarak seçeceğim dedi. Ama en fazla nasıl kişiler? Hani Davud'u kral olarak seçenler kimiydi biliyor musunuz? Onu okuyoruz 1. Samuel 22. bölümde 1'den 2'ye. Davud diyor Gad'dan ayrılıp Adulam mağarasına kaçtı. Saul'dan kaçıyor, saklanıyor artık. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler. Tamam, kendi kardeşleri ve ailesi onunla birlikte saklanıyorlar. Sonra sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davud'un çevresinde toplandı. Davud'un sayısı 400'ü varan bu adamlara önderlik yaptı. Ne oldu? 400 kişi Davud'dan kendini bir koydular ama nasıl diyor? Kimin borcu var? Hani iplerini kopan kişiler, artık geleceği olmayan, umutsuz olan kişiler, çaresizler. Onlar Davud'un yanına gittiler ve dediler ki bir gün sen kral olacaksın. Ve ben daha şimdiden senin tarafını tutuyorum. Aynı bu haçtaki haydut gibi. İkinci haydut gibi. O gün için, yani İsa'nın ikinci gelişi için hazırlık yapmak istedi. İkinci haydutun sözü böyle. Daha şimdiden sen kral olacaksın. Ve ne dedi ki? Sen krallığında geldiğin zaman beni hatırla. Bu bizi gene başka bir şey andırıyor. Eriha kasabasında bir olay görüyoruz. Hani bir kadın vardı, adı Rahaf, hatırlıyor musunuz? Yeşil zamanında ne zaman o kasabayı ele geçirmek istediler, bu kadın iki casusu korudu. Polisler onların peşindeydiler ve en sonunda bu kadın evine dalıyorlar ve kadın onları çatıda sakladı ve polisi başka yere gönderdi. Ve bunu niçin yaptı? Niçin bu kadar büyük bir riske girdi? Sen düşmanı desteklersen hemen ölüm demektir. Niçin bunu yaptı? Evet, hem de bakıyoruz nasıl bir kadın. Değil saygın, soylu bir kişi. Halkın en hor gördüğü bir fahişe. Öyle bir kişi. Bu imana sahip idi. Evet, bütün binlerce kişinin arasında bu kasabada tek bir kişi onun ruhsal gözlerini görüyoruz nasıl açılıyor. Ve kadın şöyle diyor ki, Yeşua 2. bölüm, ayet 9. Rabbin bu ülkeye sizi verdiğini biliyorum. Aynısı, siz kral olacaksınız bizim kasabaya. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözülürdü. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır. Gerçekleri gördü bu zavallı günahkar kadın. Size iyilik ettiğim gibi siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen Rab adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerin ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza bana güvenilir bir işaret verin. Şimdi adamlar Rahaf'a cevap verdiler ki bizi içirdiğin andı tutmasına tutarız dediler. Ama ülkeye girdiğimizde yani demek ne zaman bizim ordu bu kasabaya baskı yapacak, hepsini öldürecek. Şu kırmızı ipi bizi indirdiğin pencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerini, babanın bütün ev halkına yanına, kendi evine topla. Demek bu Rahaf ve bütün ev halkı kurtulacağız. Ve sonra bölüm 6'da görüyoruz. Yeşua 6'da. Evi giren genç casuslar Rahaf'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugahının yakınına getirdiler. En birinci onları çıkardılar, güvenlik içine koydular. Ondan sonra bu kasabaya baskını yaptılar. Sonra kenti içindekilere birlikte ateş verdiler. Herkes yandı. Bütün kasaba yandı. Sadece Rahaf ve onun ailesi kurtuldu. Evet. Neden? Çünkü aynısı bu haçtaki haydut yapıyor. O da diyor ki, Rab bir kral olarak geldiğin an, o zaman bu Rahaf gibi bana davran. Sen yargılayacaksın burada, herkesini yok edeceksin. Ama lütfen beni kurtar. Çünkü son anda senin tarafını tuttum. Herkes seni reddetti ama ben senin tarafını tuttum. Şimdi bu olaydan ve Mesih'in sözlerinden ne ders alabiliriz? Ne öğrendik burada? Birinci olarak yanlış bir ders var. Ve birçok imamı bu ayete bakarak diyorlar ki vaftiz önemli değil. Ne gibi? Birçokları diyor ki madem İsa ikinci hayduta af ve sonsuz yaşam vaat ediyor ve adam bir şey yapmadan öldü, demek bizim de sadece kafada iman etmemiz yeterli. Adam vaftiz olmadı, cennete gitti. Evet, bizde de aynı. Büyük bir koz gibi kullanıyorlar. Tabii ki bu büyük bir saçmalık. Ne gibi? Çünkü bu adam özel, acil bir durumdaydı. Yani ona zaman kalmadı herhangi bir şey yapsın. O zaten ölecekti. Ve acil durumlarda kanun yok. Onu biliyoruz. Acil durumlarda kanun yok. Sen komşunun kapısı kilitliyken duyarsan nasıl kapının arkasından korkunç sesler geliyor. Ya da görürsen kapının altından dumanlar çıkıyor. Ne yapacaksın sen? Elbette o eve girmeye ve yardım etmeye çalışacaksın değil mi? Ve lazımsa kapıyı kıracaksın değil mi? Mutlaka. Sonra kimse seni suçlamayacak kapıyı kırdın diye. Ama diyelim bu olaydan sonra bütün komşuların kapılarını kırmaya ve içeri girmeye başlıyorsun. Durup dururken o zaman ne diyecek? O zaman durum değişiyor değil mi? Ve sen de diyemeyeceksin sonra. Aa niye bana kızıyorsunuz değil mi? Birinci seferde kapıyı kırdım, içeri girdim, bana bulmadınız. Aynı mesele burada var. Bu adam özel bir durumdaydı. Vaftiz olamadı. Ama bu demek değil ki biz İsa Mesih'in buyruğunu tutmayalım. Çünkü o buyurdu. Vaftiz olun ve kurtuluş için yapılan bütün işler yapın. Evet ve sonra ikinci büyük bir hakikat görüyoruz. Bütün bu olay, bütün bu sahne önceden hazırlandı. Peygamberlik edildi ki böyle olacak. İlginç bir şey değil mi? Eski antlaşmada İsa Mesih'in geleceği için hatta ölümü için iki tane büyük bölüm var. Birincisi Mezmur 22 ve ikincisi Yeşaya 53. İsa Peygamber kitabının 53. bölümü orada İsa Mesih'in ölümü hakkında çok detaylı hani yazıyor. Ve o da Mesih'i anlatırken ki bu 730 sene önceydi. Şöyle yazıyor. Canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Ne? Kiminle? Teröristlerle bir sayıldı. İsa bunu yüzlerce sene önce gösterdi. Devam ediyoruz. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. Babam affet onları, ne yaptıklarını bilmiyor. Yesaya bunu söyledi ve bu adama dedi ki bugün benimle cennette olacaksın. Yesaya bunu 730 sene önce gördü. Ve diyor ki şiddete başvurmadı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanına bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne demek oluyor? Aslında bu da ne oluyor? Bak bir daha söyle, okuyorum. Ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Herkes beklerdi İsa ölürken öbür iki hayrutun başına ne gelecek, onun da başına gelecek. Ama öyle olmadı. Biliyoruz nasıl oldu. Çünkü ayet yazıyor. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Evet. Aslında haça gerilen suçlulara mezara gömülmeye bile izin vermezdiler. Düşün bir kere. Yetmiyor o kadar acı bir biçimde ölüyorsun. Ölülerin yani cesetlerini yol kenarına atardılar mahsustan. Köpekler ve kargalar yesin bedenini. Düşünebiliyor musunuz? Hani o da aşağılamanın en büyük derecesiydi. Mahsustan böyle yaptılar Romalılar. Haçta ölenleri daha da fazla aşağılamak için. O iki haydut da öldükten sonra onlara ne beklediğini bilirdiler. Defalarca onu gördüler. Onlar bilirdiler. Yani biz burada değil sadece ölelim ama cesetlerimiz sokakta çürüyecek, hayvanlara yem olacak. İsa'nın cesedi de aynısını beklerdi. Evet. Ama sonra ne oldu? Biliyorsunuz. Ya var bir adam Arimatealı Yusuf. O parlamento üyesi. Halkın önderlerinden biri. Önemli bir politikacı. O gitti Pilatus'tan İsa'nın cesedini aldı. Yepyeni bir mezara koydu. Görüyor musunuz? O varlıklı birisiydi. Ve Yeşaya onu 730 sene önce bildirdi ve peygamberlik etti. Ne kadar büyük bir şey. Hangi kitapta öyle bir şey görebilirsin? Ve şimdi bakıyoruz bu adamın, hani İsa'nın söylediği bu söze. Bugün benimle birlikte cennette olacağım. Bugün. Bu ayeti anlamak gerçekten zor. Ve çoğu imanlılar bu ayete bakarak diyorlar ki, teh görüyorsun İsa bugün diyor. Demek bizi de aynısı bekliyor. Öldükten sonra hemen Rabbin yanına gidiyoruz, cennete gidiyoruz. Uyku muyku yok, ne konuşuyorsun? Acaba öyle mi? Bir problem var, küçük bir problem var. İkinci haydut o günde göke Allah'ın katına gitmedi. Bunu kesin biliyoruz. Gitmesi mümkün değil. Çünkü İsa'nın kendisi bile göke gitmedi. Ve bunu okuyoruz Yuhanna 20, 17. Bu dirilişten sonra İsa görünüyor Mecdeli Meryem'e. Ve İsa ona dedi, bırak daha fazla eleme beni. Çünkü henüz babamın yanına çıkmadım. Sen kardeşlerime git ve onlara şöyle konuş. Benim babam ve sizin babanız. Benim Allah'ım ve sizin Allah'ınız olana çıkacağım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Problemi görüyorsunuz, anlıyorsunuz değil mi? İsa bunu ölüp dirildikten sonra söylüyor. Yani haçtaki ölümünden sonra yaklaşık 30 saat sonra. Demek bu sözü yapıyor. Bugün benimle cennete olacaksın ama 30 saat sonra diyor ki ben daha cennete gitmedim. Problem orada. Evet. O zaman biraz daha derin düşünelim. Acaba İsa burada kendi kendine ters bir şey söyledi? Bir çelişki mi var burada? Yoksa İsa ne demek istiyor? Bunu anlamak için soruyoruz. Cennet nedir? Cennet aslında nedir? Cennet sözü ne demektir ve nereden geldi? Orada geçen söz cennet, orijinalde paradis yazıyor. Paradis. Bu Farsça yani İranca bir söz, pardes sözünden geliyor. O demek duvarlarla sarılı bir yer. Duvarlarla sarılı bir yer. Ve padişahlar kendi keyfi için kasabanın ortasında kendilerine ait bir yer seçerdiler. Onu duvarla yani ayırdılar ve güzel bir bahçe, bir parka çevirdiler o yeri. Hatta içinde özel hayvanları bakıp onu bir hayvanat bahçesi, bir zooparka çevirdiler. Yani tam kasabanın ortasında sadece padişah için yapılmış özel bir bahçe ya da bir park. O yüzden Rab insanları en başta öyle bir yere koyuyor. Rab bir padişah gibi yeryüzünde bir yer ayırıyor. Diyor ki benim sarayım yanında bu paradis. Bu cennet olsun. Asıl başlangıçtaki düşünce bu. Yaratılış 2:8-9 şöyle okuyoruz. Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Aden bahçesi. Yaratığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaçlar yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyi ile kötü bilme ağacı var idi. Evet. Sonra ne zaman kutsal kitapta bahçe, bol yeşillik için bir benzerlik sözü kullanmak istediler, bu Aden bahçesini, bu onun sözünü kullandırdılar. Mesela Yaratılış 13:10. Ne vakit İbrahim yeğeni Lut'tan ayrılıyor, değil mi? Şimdi Lut kendine bir yer seçecek. Neresi güzel? Hani İbrahim ona seçme hakkını verdi. Ve yazıyor ki Lut çevresine baktı. Yüksek bir tepeden çevresine baktı. Şeria obasının tümü Rabbin bahçesi gibiydi. Aden gibiydi. Görüyor musunuz? Suara doğru giderken Mısır toprağı gibiydi. Her yerde bol su vardı ve yeşillik. Evet. Rab Sodom ve Gomorra kentlerini yok etmeden önce ova böyleydi. Bugün bakarsan tuz gölü. Ölüm. Her taraf ölüm. Ama o zaman diyor Aden bahçesi gibiydi. Evet ve başka ayetlerde görüyoruz. Sadece güzel bir yer olarak, yeşil bir yer olarak geçiyor. Ama biz lazım azıcık daha ileri gidelim, daha derin düşünelim. Cennet düşüncesi, cennet fikri aslında demek değil bir yer olarak ama bir ilişki olarak gösteriliyor. Nasıl? Bunu bakalım şimdi. Zaten Aden bahçesine baktığımız zaman cennetin özelliği neydi? Cenneti cennet yapan neydi? Orada harmoni vardı, uyum vardı. Orada sonsuz yaşam vardı. İnsanlar güçlüydü, zayıf değil. Ve insan yani yetkili, hayvanların üzerinde yetkili kişileriydi. Ama hepsi zayıf kalıyor ve en önemli taraf nedir? Rab'be yakın olmak. Cenneti cennet yapan Rab'bin orada bulunmasıdır. Rab orada yoksa cennet sadece bir bahçedir. Ama Rab'bin varlığı onu cenneti çeviriyor. Nasıl? Bakın ilk insanlar Adem ve Hava nasıl yaşadılar? Bu cennet olayı aslında ne demek? Yaratılış 3:8'de şöyle okuyoruz. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Bunu bir kere düşün. Rab orada yürürdü. Nasıl? İnsan mı? Hangi biçimde bilmiyoruz. Ama o kadar yakın idiler. İşittiler onun sesini. Gördüler onu. Konuştular onunla. Bu sonra yok oldu. Sonra kimse Allah'ı göremez oldu. Kimse onun sesini işitmez oldu. Değil mi? Evet, sonra günah yüzünden Rab'le olan o bağ koptu ve kopmasıyla cennette kalma hakkını da kaybettiler. Ve tekrar söylüyoruz. Cenneti cennet yapan insanlar o da Rab'le birlikte, onun yanında bulunuyorlar. Evet. Onun için biz cenneti bir yer olarak düşünmeyelim. Bir mekan falan değildir. Müslümanlar ve kimi Hristiyanlar bile cennetin içinde değişik katların ya da bölmelerin olduğunu sanıyorlar. Yani değişik odalar var ya da değişik bölmeler var ya da değişik katlar varmış. Ve Müslümanlar mesela 7 tane cennet diyorlar. 7 tane cennet uydurmuşlar. En aşağı birincisi celal cennetiymiş. Bu yücelik demek. Sonra gelirmiş selamet cenneti. Bu huzur demektir. Üçüncü huld cenneti. Bu sonsuzluk demek. Aden cenneti. Bu bahçe düşüncesi. Ma'avah cenneti. Bu sığınak bir yer. Altıncısı Naim cenneti. Bu mutluluk demekmiş. Ve en yüksek Firdevs. Firdevs aslında Pardes sözünün aynısı. Yani Arapçası. Cennet düşüncesi oradan geliyor. Tabii ki bunlar öyle değil. Bunlar saçma. Bunlar yanlış. Artık bundan sonra bir daha kim cennete girebilir? Yani Rab'le doğru bir ilişki sürdürebilir. Cennete girmek demek hani Rab'le aynı eskisi gibi öyle bir ilişki sürdürüyorsun. Paulus bu cenneti yazıyor. Bir göründe gördü. 2. Korintiler 12:2'de ve biliyorsunuz bu cennet sözü İncil'de sadece 3 defa geçiyor. Birincisi okuduğumuz ayeti, ikincisi 2. Korintiler 12:2'de. Ve Paulus bu videnyede, bu görümde diyor ki 3. göke kadar götürüldü ve 2 ayet sonra diyor ki cennete kadar götürüldüm. İlginç bir şey değil mi? Demek 3. gök Allah'ın katı cennettir. Onun huzuru. Demek gökleri düşünmeyelim bir soğanın katları gibi. Ama 3. gök cennettir. Allah'ın katıdır. Rabbin huzurudur. Anlıyor musunuz? Yani sen Rab'le bu huzur içinde bulunuyor musun? Yani öyle bir bağlantın var mı? Cennet budur. Düşünme bir hangi bir yer gibi, bir hangi bir oda gibi, bir hangi bir kat gibi. Hayır. Rab'le böyle bir ilişkide, bir bağlantıda bulunmak cennet budur. Ve aynı bu vaadi veriyor Efes Kilisesi'nde. İsa ne zaman Yuhanna'ya görünüyor? Patmos Adası'nda açıklama 2:7'de bir mesaj gönderiyor Efes Kilisesi'ne ve diyor ki kim yenerse ona yaşam ağacından vereceğim yesin. O ağaç Allah'ın cennetindedir. Görüyor musunuz? Sonsuz yaşam bu ilişkiden doğuyor. Demek hasta ölürken İsa o ikinci hayduta söz veriyor. Bugün cennette olacaksın. Ve bu ne demek oluyor aslında? Yani Allah'la olan ilişkin, senin aran çoktan kopuk. Sen öyle beter bir hayat yaşıyorsun, Allahsız bir hayat yaşıyorsun şimdiye kadar. Ama madem tövbe ettin ve beni bir kral olarak kabul ettin, Rab de seni yeniden kabul etti. Ve üstelik sana sonsuz yaşamı verdi. Görüyor musunuz? Adam ne düşündü, ne aldı. Sadece beni an yüzlerce sene sonra ama Rab ona daha büyük bir şey söz verdi. Değil sadece seni anayım, değil çok sene sonra, şimdi bugün senin Rab'la ilişkin düzelecek ve o cennet gibi olacak. Ve o anlamda İsa da o günde cennette oldu. Birinci anlamda. Yani ölümcül bedenini bıraktı ve sonsuzluk mekanına girdi. Zamansızlığına girdi. Sonsuzluk demek önce sonra yok. Bugün, yarın, dün yok. Anlıyor musunuz? Artık onun için zaman ve yer yoktur. Dirilişten sonra İsa kişilere görünüyor. Ve Mecdeli Meryem'e diyor ki bana tutunma. Yani sanki demek istiyor ki beni bu yeryüzünde tutma. Değil mi? O istiyor kal, burada kal. Hayır diyor İsa. Ben artık bu dünyadan değilim. Henüz babamın yanına binmedim. O sizin anlamı başka. Bu onun için yani kafamız karışmasın. Henüz babamın yanına binmedim derken İsa kastediyor ki henüz tahta çıkmadım. Davut değil mi? O tahta çıkmadı da. Babamın yanında kral iskemlesinde oturmadım. Evet o 40 gün sonra olacaktı. 40 gün sonra İsa göke bindi ve asıl krallığı sürmeye başladı orada. Demek bu iki söz bizi şaşırtmasın. Bu haçtayken bugün diyor ama 3 gün sonra 30 saat sonra diyor ki hayır daha olmadı. İki farklı anlam var. Bugün senin Rab'le ilişkin düzelecek ama ben bir kral olarak da hükümete geçmedim. Evet sanıyorum şimdi az buçuk anlamaya başlıyoruz. Nasıl İsa hem diyebilir ki ben daha babamın yanına çıkmadım ve hem de aynı zamanda söz verebilir ki bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Bu bizi şaşırtmasın. Nasıl hem var hem yok. Hatta bizim için şu anda bile aynısı geçerli biliyor musun? Sen şu anda neredesin? Sen cennette misin? Sen gökte misin? Yoksa yeryüzünde misin? Nasıl bir soru? Elbette yeryüzündeyim. Ama İncil'e göre öyle değil. İncil'e göre okuyoruz başka bir şey. Paulus Efes Kilisesi'ne 2. bölüm 6. ayette şöyle yazıyor. O bizi onunla beraber diriltirdi. İsa dirilince biz de dirildik bir anlamda. Ve onunla beraber Mesih İsa'da göklerde oturturdu. Ne? Öyle yazıyor. Sadece yazdığını okuyorum. Ne diyor? Biz İsa ile birlikte dirildik. Nasıl? Aynı beden. Ama ruhsal bir dirilişe vardık. Değil mi? Ölüyken, ruhsal ölüyken şimdi ruhsal yaşıyoruz. Neyse onu az buçuk anlıyoruz diyelim. Ama sonra ve Mesih İsa'da göklerde oturturdu. Aldı bizi, göke götürdü ve onun yanında oturuyoruz. Nasıl bir şey bu? Nasıl sen dakikada göktesin? Hangisi? Yeryüzünde misin, gökte misin? İkisi doğru değil mi? Bedenin yeryüzünde, gökte değil. Ama biz Mesih'le birlikte öyle yaşıyoruz. Sanki bu ruhsal hakikat daha şimdiden gerçekleri. Ve aynı biçimde biz bu iki ters lafı da anlayabiliriz. İsa o günde diyebilir bugün benimle cennette olacaksın ama 30 saat sonra diyebilir ki henüz çıkmadım. Anlıyor musun? İkisi aynı anda geçerli. Evet. Son olarak kendi kendini sor. Ben hangi hayduta benziyorum? Çünkü bütün insanlığı iki hayduta benzetebilirsin. Başka insan yok. Ya sağındaki ya sondakine benziyorsun. Soldaki adam. Hani önce sövdü ve sonra devam etti. Hani beni de kurtar, kendini kurtar dedi ki. O niçin böyle konuşuyor? Niçin böyle laf yapıyor? O İsa'nın kendisini istemedi. O İsa'nın kendisini istemedi. Sadece İsa'nın gücünü kullanmak istedi. Kendini kurtar, bizi de kurtar. Bu haçtan indir. Evet, amacı neydi? Bu haçtan kurtulayım. Yani bugünlerde çoğu insanlar aynı kafada. İsa, yap bana bir yardımcık. Yeryüzündeki problemlerimi hallet. Bugüne kadar insanların çoğu İsa'ya öyle bağırıyorlar. Bu amaçla İsa'ya geliyorlar ve biz dikkat etmesek. Bugünkü yani nasıl informasyon, yani bilgi dalgasının içinde değil mi? Sabah, akşam, gece, gündüz, televizyon, radyo, internet değil mi? Biz dikkat etmesek biz lazım ayrılalım. Bu adam İsa için konuşuyor. Çok güzel konuşuyor İsa için. Ama tam olarak ne diyor? Çünkü birçok vaiz, birçok yani büyük büyük peygamber yapan kişiler bile kilisenin içine girip bu iki, birinci haydut gibi düşünüyorlar. İsa'yı kullanalım yeryüzündeki rahatlığımız için. Ama sağdaki adam o farklı. O anladı ki bu yeryüzünde çıkış yok. Bu yeryüzünde ben artık kesin ölüme gidiyorum. İsa beni bu haçtan indirmeyecek. Bu çekiden kurtarmayacak. Keşke herkes bunu anlasa. Yani bütün Hristiyanlar bunu anlasa ne güzel. Bu adamın bütün umudu sonsuzluktaydı. Bütün umudu Allah'ın krallığındaydı. Evet, cennet odur. Rab'le barışmak, Rab'in huzurunda bulunmak, işte cennet budur. Adamın kafasında teolojik bir soru yoktu. Acaba ruhum uykuya girip ancak son günde Rab'le karşılaşacak mı? Yoksa hemen mi onu göreceğim, öyle bir düşünce yoktu. O bekledi cesedi sokağa atılsın, köpekler onu yesin. Öyle de oldu. Ama ruhu ölümden sonra hemen Rab'le birlikteydi. O teselli sözü onun için yeterliydi. Bu teselli sözü onun için yeterliydi. Beklemedi. İsa problemlerimi çöz. Daha birkaç sene daha ömür ver bana. Hayır. Öyle bir şey demedi. Kral olarak geldiğinde beni an. O haydut Mesih'in krallığı çok uzak, çok sene sonra gerçekleşecek bir krallık sandı. Sandı ki krallık of bu da çok zor. Ama İsa diyor bugün. Ve buna benzer olarak Lazar'ın ölümünden sonra Yuhanna 11'de İsa gidiyor değil mi Lazar'ı diriltmeye. Ve köyün dışında kız kardeşi Marta ile karşılaşıyor. Ve Marta onu hemen suçluyor. Keşke bu da olsaydın böyle. Ama şimdi bile dua ettin mi biliyorum Rab seni işitecek. Ve bu konuşma içinde İsa ona dedi. Yuhanna 1, 23-25'e kadar. İsa ona dedi. Senin kardeşin tekrar dirilecek. Marta da ona şöyle dedi. Biliyorum o son gündeki dirilişte kardeşim dirilecek. Yani bugünkü ahirette. Ama İsa ona ne dedi biliyorsunuz? Diriliş ve yaşam benim. Kim bana iman ederse ölse bile yaşayacak. Yani ahirete kadar beklemeye gerek yok. Sen beni kabul edersen, sen izin verirsin, sen kurtarıcın olayım, o zaman diriliş daha şimdiden yaşıyorsun. Sonsuz yaşamı daha şimdiden arıyorsun. Evet, dirilişin şimdi başlıyor. Dünyanın sonunda tamamlanacak. Ve aynı biçimde cennet de şimdiden başlıyor. Ve dünyanın sonunda tamamlanacak. Sen de o haydut gibi bugün karar ver, orada yaşama. Rab sizin olsun.